Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız, program yapımcımız Ceyda Nuray Kaygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler efendim. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman isimlerle ele alıyoruz. Bu hafta rahim kanserlerini, korunma yollarını, HPV aşısını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Polat Dursun. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor. Sayın Dursun, Sağlık Rotası'na hoş geldiniz.
Yeşim Hanım, çok teşekkür ediyorum böyle beni davet ettiğiniz ve kadınlarda bu hastalıklarla ilgili bir farkındalık oluşturmak için bu programı yaptığınız için.
Ne demek hocam? Değerli hocam, kadın doğum hastalıkları dediğimizde aslında birçok sağlık sorunu mevcut. Bunlar içerisinde bugün rahim kanserlerini konuşalım istedik. Rahim kanseri nedir? Görülme sıklığı nelerdir?
Evet. Şimdi rahim kanseri halk arasındaki tabiri biz endometriyum kanseri tabiri diyoruz tıbbi konuşmalarda. Ama tabii halk arasında rahim kanseri en çok bilinen terminolojik tabir. Rahim kanseri rahimin iç tabakasından gelişen, rahim zarı tabakasından gelişen bir kanser. Bu kanser Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre her yıl yaklaşık 550-600 bin kişide görülüyor rahim kanseri. Amerika'da yaklaşık her yıl 50 bin kadında görülüyor. Ülkemizdeki rakamlara bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına bakacak olursak her yıl yaklaşık 5500-6000 tane rahim kanseri olgusu ülkemizde görülmekte.
Rahim kanserinin görülmesinde hocam genetik faktörler etken midir?
Evet. Şimdi kanserin oluşmasında mutlaka genetik bir takım değişiklikler var. Biz bir hastalığa genetik hastalık demek için o hastalığın birkaç nesilde o ailede sık görülmesini kastediyoruz. Rahim kanserinde bu söz konusu fakat çok kısıtlı oranda görülüyor. 100 tane rahim kanseri olgusunun yaklaşık 5 tanesinde ya da 10 tanesinde ailesel olarak görülüyor. Buna Lynch sendromu diyoruz. Bu Lynch sendromu taşıyan ailelerde hem kolon kanseri görülüyor, hem ince bağırsak kanseri görülüyor, hem de aynı zamanda aynı bireylerde ya da farklı bireylerde rahim kanseri görülüyor. Hı hı. Yani rahim kanserlerinde genetik faktörler söz konusu. Burada DNA tamir mekanizmasındaki bir takım bozukluklar kalıtsal olarak nesiller boyunca kalıtılıyor. Ve bunlar da bu tür bireylerde hem rahim kanseri hem de bağırsak kanseri daha sık görülüyor. Çok az oranda genetik olması söz konusu yani.
Peki bunun dışında faktörler nedir? Hocam mesela kullanılan kimi ilaçlar ya da çevresel faktörler dediğimiz beslenme, yaşam biçimi bunlar etkili midir?
Evet. Yeşim Hanım, çok önemli bir noktaya değindiniz. Rahim kanserinde hem söylediğiniz gibi kullanılan bir takım ilaçlar ve hormonlar hem de kötü beslenme ve obezite çok önemli. Rahim kanseri vücutta gelişmesinin sebebi karşılanmamış östrojenin vücutta kadın vücudunda artmasıdır. Bu da obezite dediğimiz aşırı kilolu bayanlarda periferik yağ dokusunda östrojen sentezinin artmasından dolayı bu tür obez kadınlarımızda östrojen seviyesi artmakta. Bu östrojen seviyesi aşırı artınca rahim iç tabakası, o endometrium dediğimiz kanserin geliştiği iç tabaka aşırı kalınlaşmakta ve dolayısıyla obez hastalarda endometriyum kanseri çok sık görülmekte. Normalde bu kanserin görülme yaşı 60'lı yaşlardır. Menopoz sonrası dönemde görülür. Belki birazdan tekrar konuşacağız. Fakat obez olan çok genç hastalarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda bazen üremesine henüz başlamadan ya da çocuk sahibi olmadan da bu kanser gelişebiliyor. Bunun haricinde bir takım kanserler var, bir takım faktörler var. Vücutta östrojen seviyesini arttıran dışarıdan karşılanmamış östrojen alımı veya meme kanseri hastalarında az önce sorduğunuz bir takım ilaçlar riski arttırıyor mu diye kullanılan tamoksifen denen selektif östrojen reseptör modülatörü dediğimiz bir ilaç var. Bu modülatör meme kanseri hastalarında meme kanserinde östrojenin tersi etki gösteriyor ve dolayısıyla meme kanseri tekrarlama riskini azaltıyor. Fakat endometriyumda östrojen gibi etki göstererek endometriyumun kalınlaşmasına sebep oluyor ve endometriyum kanseri riskini de arttırıyor. Dolayısıyla meme kanseri tanısı almış kadınlarda ki meme kanseri şu anda hem Türkiye'de hem dünyada en sık görülen kanserlerin başında geliyor. 8-10 kadından bir tanesinde yaşam boyu gelişiyor. Bunlar da östrojene duyarlı tümörler. Tamoksifen kullanıldığı zaman bu tür hastaların mutlaka düzenli aralarla jinekolojik kontrole gidip rahim duvarı kalınlığını ölçtürmesi gerekiyor.
Bu bir etken madde değil mi hocam?
Bu bir ilaç. Bu ilaç meme kanseri hastalarında tekrarlama olmasını önlemek için onkoloji doktorları tarafından öneriliyor. Ve bu hastalarımızın da bunu mutlaka kullanması gerekiyor. Eskiden 5 yıl kullanılıyordu bu ilaç. Şu anda 10 yıla çıkartıldı. Kullanma süresi arttıkça endometriyumda östrojen gibi etki gösterme olasılığı artıyor.
Burada o zaman altını özellikle çizmekte fayda var. Bu tedaviyi gören, meme kanseri tedavisi gören hastalarımız mutlaka doktor kontrolünde mevcut olan ilaçlarını kullanacaklar ama belirli aralıklarla kadın
Evet,
hastalıkları ve
evet.
doğum uzmanı tarafından da rahim
Değerlendir.
kanseri
Evet.
riskine karşı
Evet,
değerlendirilecekler değil mi
aynen.
hocam?
Evet, bu tür hastaların düzenli aralarla jinekolojik kontrole gitmesi gerekiyor gerçekten.
Sayın hocam, obeziteye dikkat çektiniz. Aslında rahim kanserini konuşuyoruz ama hemen orada bir dipnot verelim istedim ben. Obezite bunun yanı sıra yumurtalık kistlerinde ve buna benzer birçok kadın hastalıklarında da aslında kısırlık dahil olmak üzere önemli bir etken değil mi?
Evet, obezite vücutta birçok organ sisteminde birçok hastalığa sebep olmakta. Bizimle ilgili jinekolojik hastalıklarla ilgili düşündüğümüzde rahim içinde kalınlaşmaya yol açıyor. Endometriyal hiperplazi dediğimiz kansere dönüşebilecek lezyonları oluşturuyor. Rahim kanserine yatkınlık oluşturuyor. Kilolu hastalarda östrojen fazla olduğu için daha fazla miyom görülüyor. Aynı zamanda yumurtalıktan gelişen bir takım kistlerinde daha sık görülmesi söz konusu. Az önce sayarken obeziteyi bahsetmemiz gereken bir diğer hastalıkta rahim kanseri riskini arttıran hastalıkta polikistik over sendromu. Polikistik over sendromu dediğimiz hastalıkta gene endojen östrojen yüksek oluyor. Bunun yüksek olmasına bağlı olarak rahim duvarı kalınlaşması ve rahim kanseri riski oluyor. Bu hastalar aynı zamanda obez hasta oluyor. Dolayısıyla polikistik over sendromu olan obez olan kadınların mutlaka rahim kanseri gelişimi açısından takipte olmalarında fayda var. Aynı zamanda obez hastaların mutlaka kilo verip yeme alışkanlıklarını değiştirip sporu hayatlarına adapte ederek bu kilolardan kurtulması da çok önemli. Sağlıklarının her aşaması için.
Sayın hocam, rahim kanseri belirtileri nelerdir? Nasıl kendini gösteriyor?
Şimdi rahim kanseri az önce de söyledim daha çok 60'lı yaşların hastalığı fakat genç menopoza girmemiş hastalarda da görülebiliyor. Menopoz sonrası dönemde görüldüğü zaman hastalar bize menopoz sonrası olan kanamalarla başvuruyor. Fakat menopoz öncesi dönemde özellikle polikistik over ve obezitesi olan hastalar bize düzensiz adet kanamaları, ara kanamalar veya adet kanamalarının miktarında artmalarla başvuruyor. Yani herhangi bir şekilde bir adet düzensizliği olan bir bayan varsa mutlaka jinekolojik açıdan bir problem olup olmadığını değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle de bu bayan kilolu veya polikistik over sendromu var ise.
Rahim kanserinin tedavisinde evrenin bir önemi var mı? Erken tanı ve tedavi imkanı için bir tarama yöntemi mevcut mu hocam?
Evet. Şimdi tüm tümörlerde, tüm kanserlerde ve jinekolojik kanserlerde de öyle. Erken tanı çok önemli. Hep erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Bir hastada biz tümörü erken tespit ettiğimiz zaman onu uyguladığımız cerrahi bazen de ilave kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerle çok etkili bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Rahim kanserinde de öyle. Çok başarılı olduğumuz bir kanser tipi. Düzensiz kanamalar veya menopoz sonrası kanamalarla karşımıza çıktığı için hastaların çoğu erken dönemde doktora başvuruyor ve dolayısıyla bu hastaların %80'i neredeyse erken dönemde tanı alıyor. Ve tedavide çok başarılı olduğumuz bir kanser. Hastaların çoğu erken evrede tanı aldığı için sadece ameliyatla büyük bir kısım hastayı tedavi edebiliyoruz. Hastaların %15-20'sinde bazen lenf bezlerine yayılım veya daha ileri evrelerde tespit edilirse bu tür durumlarda ilave radyoterapi veya kemoterapi uygulayarak da gene başarılı oluyoruz. Yani sözün özü erken evrede tanırsak hastalarda çok başarılı
Tedavi
oluyoruz.
edilebilir bir
Tedavi
hastalık.
edilebilir bir hastalık. Evet.
En sık sorulan sorulardan size yöneltmek istiyorum soruları hocam. Aslında biraz önce kısmen cevap verdiniz ama birazcık ben böyle bir tarama yaptığımda ilk sıralarda bu soru yer alıyor. Rahim ağzı kanseri öldürür mü? Korunmak için aşısı var mıdır?
Evet. Şimdi az önce konuştuğumuz konu rahimin gövdesinden gelişen rahim kanseri. Rahim ağzı kanseri rahimin boyun bölgesinden gelişen bir kanser. Rahim ağzı kanseri ile ilgili şöyle bir kısa bir bilgi verecek olursak, yaklaşık dünyada her yıl 600 bin, 650 bin kadında görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre. Her yıl yaklaşık 300 binden fazlası ölüyor. Amerika'daki rakamlara bakacak olursak yılda 15-20 bin tane rahim ağzı kanseri görülüyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakacak olursak Dünya Sağlık Örgütü ile beraber yayınladıkları yaklaşık her yıl 2000 civarında, 3000 civarında rahim ağzı kanseri görülüyor ve ülkemizde de her yıl bu olguların yarısı kaybediliyor. Şimdi rahim ağzı kanseri dediğimiz kanser HPV virüsü dediğimiz, human papilloma virüsü dediğimiz bir kanserle çok yakından ilişkili bir kanser. Yapılan çalışmalar göstermiş ki rahim ağzı kanseri olgularının %97-98'inde onkolojik tip HPV virüsü tespit edilmektedir. Dolayısıyla bu kanser aslında şu anda da hepinizin bildiği gibi önlenebilir ve engellenebilir bir kanser olarak görülmektedir. Nasıl engellenebilir ve önlenebilir? HPV virüsüne karşı geliştirmiş olan HPV aşıları var. Bu aşıları 9 ila 26 yaş grubu arasındaki kız ve erkek çocuklarını aşılarsak, bu virüsün bulaşmasını önlersek, bu virüsün yol açtığı lezyonları önlersek, hastalarda rahim ağzı kanseri gelişmesini önleyebiliriz. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından önlenebilir ve engellenebilir bir kanser olarak görülüyor. Aşılama yanında diğer engelleme yöntemi, sekonder önleme dediğimiz rahim ağzı kanserinin tarama yöntemleri var. Çocukları aşılarsak ve bunları yaşamları boyu belli aralarla tarama yaparsak, simir testi ve HPV testiyle bu kadınların neredeyse tamamını kanser olmaktan, rahim ağzı kanseri olmaktan koruyabiliriz.
Burada hemen hatırlatmakta fayda var. Sağlık Bakanlığı tarafından da hocam hem hastanelerde hem de
Evet.
ketemlerde ücretsiz olarak simir testi yapılıyor değil
Evet.
mi?
Şimdi Sağlık Bakanlığı dünyada örnek olarak gösterilen bir tarama programı başlattı. Hatta birçok ülkeden daha önce başlattı. KETEM denen kanser erken tanı ve tarama merkezlerinde rahim ağzı kanseri taramasını başarılı bir şekilde yapıyor. Burada 30 ila 65 yaş arasındaki kadınlarda belli aralarla Pap simir testi ve HPV testi taraması yapıyor ve bu testlerde bozukluk olan hastaları bir üst basamakta kolposkopik incelemeler için veya değerlendirmeler için yönlendiriyor. Dolayısıyla şu anda ülkemizde başarıyla yürütülen ve sonuçları da başarıyla yayınlanmış bir tarama programı var. O açıdan Sağlık Bakanlığı önce olarak bu kanser tarama programını başlattı ve uyguladı. Halen devam ediyor bu program. Kadınları mutlaka bu kanser erken tanı merkezlerine gitmeye ve oralarda kendileriyle ilgili hem mamografi, meme ultrasonu hem de pap simir ve HPV testlerini yapmaya davet ediyorum. Çünkü her iki kanserde erken tanındığı zaman tedavinin çok başarılı olduğu kanserler ama geç tanındığı zaman tedavinin maalesef başarısız olduğu kanserler ya da kısmen başarılı olduğu kanserler. O yüzden kadınlar kendilerine günde bir 15 dakika, 20 dakika ayırıp bu tarama merkezlerine gidip kendilerinde bir kanser olmadığını test etmeleri gerekiyor. Şimdi hastalar karşımıza sürekli Hocam benim hiçbir sıkıntım yok. Niye gideyim gibi sorularla ya da şikayetim yok. Ben
Ama adı
çok
üstünde bu
sağlıklıyım.
bir tarama, değil mi
Evet.
hocam?
Zaten taramanın amacı bu. Sağlıklı insanlarda hiçbir şikayeti olmayan ya da o ana kadar olmadığını düşünen kadınlarda taramayı yapıp onlar için de hastalık bulgusu gösterenleri bir üst basamağa sevk etmek gerekiyor. Rahim ağzı kanseri tıp tarihinde örnek bir kanser. Neden örnek bir kanser? Çünkü tıp tarihinde tarama testinin bu kadar başarılı olduğu ve dünyadaki rahim ağzı kanseri sıklığının bu kadar azaltılabildiği başka bir kanser yok. Pap smear testi 1940'lı yıllardan beri uygulanıyor. Uygulamaya girdikten sonra bu programı ulusal bazda uygulayan ülkelerdeki rahim ağzı kanseri öncüsü ve rahim ağzı kanseri lezyonları çok dramatik bir şekilde azalmış. Yüzyılın başında rahim ağzı kanseri en sık görülen ve en sık öldüren kanserken bu ülkelerde tarama programı uygulamaya girdikten sonra rahim ağzı kanserinin görülme ve öldürme sıklığı azalmış ama halen tabii ki tam olarak eradike edilebilmiş değil.
Sayın hocam, her iki kanser için de sormak istiyorum. Rahim kanseri ve rahim ağzı kanseri bulaşıcı mıdır? Ağrı yapar mı? Tekrarlar mı?
Evet, şimdi rahim kanseri için konuşacak olursak rahim kanserinde bulaşıcılık söz konusu değil. Rahim ağzı kanseri de yani rahim ağzı kanseri olan bir kişi başkasına kanser bulaştırmaz. Fakat rahim ağzı kanserinde biz artık etkenin neredeyse %98 oranında HPV denen onkolojik tip virüs olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bazı enfeksiyöz ajanlar vücutta kanser oluşturabiliyor, bunu da biliyoruz. Mesela hepatit B ve hepatit C virüsü ile hepatoselüler karsinom çok yakından ilişkili. Mide kanserleri için baktığımızda Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteriyle mide kanseri ve alt özofagus kanserleri çok yakından ilişkili. Safra kesesi yollarıyla ilişkili Afrika'da sık görülen Chlornorsis sinensis denen bir parazitle bu kanser ilişkili. Rahim ağzı kanseriyle de HPV virüsü çok yakından ilişkili. Dolayısıyla HPV virüsünün bulaşmasını önlersek, HPV virüsünün kadınlara onkolojik tip HPV virüslerinin bulaşmasını engelleyebilirsek kadınları kanser olmaktan da koruruz. Dolayısıyla hani kanserin kendisi değil ama etkeni bulaşıcı. O etkenin bulaşıcılığını enlersek hem kadında hem erkekte birçok kanserin oluşmasını önleyebiliriz. Human papilloma virüsü tabii ki rahim ağzı kanserinde çok önemli ama rahim ağzı kanseri haricinde vulva kanseri, vajina kanseri, anal kanserler ve baş boyun kanserleri, larynx kanserleri gibi kanserlerle de çok yakından ilişkili. Dolayısıyla bu virüsün dünyada tamamen eradike edildiğini veya önlendiğini düşünürsek yaklaşık yılda 900 ila 900 bin ila 1 milyon kanseri ve milyonlarca kansere dönüşebilecek lezyonu önlenmiş oluruz.
Çok
Dolayısıyla
önemli bir veri bu.
HPV virüsünün önlenmesi için de HPV aşıları çok önemli.
Sayın hocam, yine en sık sorulardan bir tanesi herkesin aşina olduğu kanser markerlarıma baktırdım
Evet.
oluyor. Hem rahim kanseri hem de rahim ağzı kanseri için hastaneye başvurulduğunda bir kan tahlilinde bu ikisi tanı
Evet.
konulabilir mi?
Şimdi her iki kanserde de kanda bir belirteç yani tümör markörü dediğimiz belirteçler bakılarak tanı koymak maalesef söz konusu değil. Rahim kanserinin bir taraması da söz konusu değil. Anca bulgu olduğunda yani düzensiz kanama veya menopoz sonrası kanama olduğunda bir an önce doktora başvurmak gerekiyor. Rahim ağzı kanserinde de kanda belirteç maalesef söz konusu değil ama rahim ağzı kanserinde pap smear testi ve HPV testi alınarak bu kansere dönüşebilecek öncü lezyonların tanınması söz konusu. Yani bir kan testi söz konusu değil ama.
Peki başka belirtiler var mı rahim ağzı kanserinde
Şimdi
hocam?
rahim ağzı kanserinin bulgularına bakacak olursak bizim karşımıza en tipik olarak birliktelik sonrası, aile hayatı yani cinsel hayat sonrası oluşan kanamalarla geliyor hastalar. Dolayısıyla böyle bir bulgusu olan bir hasta karşımıza geldiğinde mutlaka rahim ağzına da kansere dönüşebilecek öncü lezyon var mı yok mu onu araştırmamız gerekiyor. Bunun haricinde ara kanamalar, kanamanın miktarının artması, kötü kokulu akıntı, şiddetli pelvik ağrı veya hematürü veya rektal kanama dediğimiz kanamaları durumunda da rahim ağzı kanserinin olup olmadığına emin olmak gerekiyor.
Hocam, rahim ağzı kanseri dediğimizde hemen akla gelen unsurlardan bir tanesi genital siğiller. Her genital siğil kansere dönüşür mü?
Çok önemli bir soru sordunuz Yeşim Hanım. Şimdi az önce bahsettiğimiz human papilloma virüsün yaklaşık 200'den fazla tipi var. Ve bu 200'den fazla tipin yaklaşık 40-50 tanesi genital bölgeye afinite gösterip orada hastalık oluşturuyor. Bu bölgede bu 50 tane virüsün bir kısmı genital sihir oluşturuyor. Bir kısmı da kansere dönüşebilecek ve kansere dönüşebilecek lezyonlar oluşturuyor. Genital sihir oluşturan HPV virüsleri kanser yapmaz. Dolayısıyla kondilom ya da genital sihir dediğimiz lezyonlar kendisi kansere dönüşmez. Fakat onkolojik tip HPV virüsü olan hastalarda kansere dönüşebilecek lezyonlar oluşabilir. O yüzden bir hastada genital sihir varsa biz şuna da dikkat ediyoruz. Genital yapan sihirler kanserleşmez ama bunun yanında başka onkolojik tip virüsler varsa onlar kansere dönüşebilir.
O yüzden müdahale
Evet,
edilmesi
o
lazım.
yüzden bu tür hastaların o açıdan da iyi değerlendirilmesi gerekir.
Sayın hocam, rahim ağzı kanserini konuştuğumuzda aşıya dikkat çektiniz. Aşı ile şu bilgiyi diyebilir miyiz? HPV aşısı uygulandığında genel popülasyona, tabii bir yaş önemli. Şimdi o kriterleri soracağım ama rahim ağzı kanseri tarihe karışacak diyebilir miyiz? Ve aşı kimlere, hangi yaş grubunda kaç doz uygulanmalı?
Şimdi human papilloma virüs aşıları aslında tıpta devrim oluşturacak aşılardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Çünkü 1980'li yıllarda rahim ağzı kanseri ile HPV arasındaki ilişki bulunduktan sonra 2005 yılında bu buluşu yapan bilim insanı Nobel Tıp Ödülünü aldı. Ve şu anda rahim ağzı kanserinde human papilloma virüsün çok önemli, hatta neredeyse tek etken, çok önemli, en önemli etken olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz bu konuyla uğraşan kişiler. Rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen aşılar 2005 yılından itibaren ticari olarak kullanımda. Önce en sık kanser yapan HPV virüsü tip 16 ve 18'e karşı aşı geliştirildi. Buna ikili aşı diyoruz. Ardından en sık sihir yapan tip 6 ve 11 ve en sık kanser yapan tip 16 ve 18'e karşı aşı geliştirildi. Buna dörtlü aşı diyoruz. Son zamanlarda ülkemizde de kullanıma girdi. Ardından 2 tane sihir yapan ve 7 tane kanser yapan HPV virüslerine karşı aşı geliştirildi ve buna da 9'lu aşı diyoruz. Ülkemizde de 9'lu aşı söz kullanımda şu anda. Şimdi bilimsel çalışmalara baktığımızda çok büyük çalışmalar var. 12 bin, 15 bin tane hasta içeren ve bunların bir kısmına aşı yapıp bir kısmına plasebo dediğimiz kontrol grubu aşısı yapıp uzun yıllar takip edilip bu hastalarda rahim ağzı kanserine ve sihire dönüşebilecek lezyonların olup olmadığını araştıran çalışmalar var. Bu çalışmaların tamamında çok prestijli dergilerde yayınlanmıştır bu çalışmalar. Hem genital sihirlerin hem de rahim ağzı kanserine dönüşecek lezyonların %97-98 azaldığı ve olmadığı gösterilmiş. Dolayısıyla bilimsel açıdan baktığımızda human papilloma virüs aşıları son derece başarılı aşılardır. Bu aşılar FDA dediğimiz Amerika'daki İlaç Eczacılık Dairesi'nden onay almıştır ve 9 ila 26 yaş arasındaki hem kız hem erkek çocuklarına önerilmektedir. Fakat dünyada ülkelerin tabii ekonomik durumları, işte aşılamaya ayırabilecekleri imkanlara ve maddi imkanlara bakarak her ülke kendi aşı programını ve kendi aşılama şemasını geliştirmektedir. Bazı ülkeler 10'da, bazı ülkeler 11, bazı ülkeler 12, bazıları 9 yaşından itibaren HPV aşısını rutin aşı takvimine almıştır. Şu anda dünyada 125 tane ülke HPV aşısını rutin aşı takvimine almıştır. Kız çocuklarını aşılamaktadır. Yaklaşık 35-40 tane ülkede hem kız hem erkek çocuklarını aşılamaktadır. Aşılama 9 ila 27 yaş grubu arasında önerilmektedir.
İki
Aşı
doz mu, üç doz mu
3
hocam?
doz olarak öneriliyor. 0, 2 ve 6. aylarda öneriliyor. Bazı ülkeler dediğim gibi 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında yani kendi aşı şemasına göre yaşı değiştirmektedir. 15 yaşın altındaki çocuklarda 2 doz aşı yeterlidir. Bilimsel çalışmalar 2 doz aşı yapılan 15 yaş altı çocuklarda 3 doz aşı yapılanlar kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Diğer bir söylemek istediğim şey, hocam ben bir 24 yaşına geldim ya da 29 yaşına geldim aşılanmayayım mı, 30 yaşındayım aşılanmayayım mı? Biz bilimsel çalışmalar şunu da göstermiştir. 26 yaşına kadar onay almış ama aşının yapıldığı kadınlarda yaş sınırına bakılmaksızın Hem genital sihirleri hem de rahim ağzı kanseri öncül lezyonları etkili bir şekilde azaltabildiği gösterilmiştir.
Yani 26 yaş üstündeki kadınlar da ister
Aşılanabilir.
30 yaşında ister 45
Evet.
yaşında olsun aşı yaptırabilir.
Evet.
Bu kişiler için de tek doz mu, 2-3 doz mu
3
hocam?
doz öneriliyor. Aşının başarılı olabilmesi için mutlaka 3 doz yapılması gerekiyor. Tabii bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bazı ülkelerde 2 doz aşı yapıldıktan sonra yapılan takiplerde, özellikle Afrika gibi imkanı kısıtlı, maddi imkanları çok az ama rahim ağzı kanserinin sık görüldüğü ülkelerde tek doz aşının bile yeterli olduğu, başarılı olduğu gösterilmiştir.
Hiç yoktan iyidir
Evet,
mantığıyla
evet,
özellikle
evet,
az gelişmiş olan
evet, evet.
ülkelerde. Peki belirlenmiş olan bilimsel çalışmalarda aşının bir yan etkisi var mı? Gebelere yapılabilir mi?
Şu anda çok medyada da çok konuşulur oldu yaşımın. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar dünyada 135 milyonun üzerinde doz olarak HPV aşısı yapılmış durumda. Amerika'da 50 milyon dozun üzerinde HPV aşısı yapılmış durumda. Gelişmiş ülkelerde bu aşılar yapıldıktan sonra veya aşı markete çıktıktan sonra çok yakından yan etkiler takip ediliyor. Aşı yan etkisi takip etme komisyonları var. Buralarda yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar ve epidemiolojik çalışmalarda aşının öyle ciddi bir yan etkisi olmadığı, aşıya atfedilebilecek sebep-sonuç ilişkisi bakımından aşıya atfedilebilecek felç gibi, ölüm gibi veya kanser gibi yan etkilerin asla gelişmediği çok net bir şekilde gösterilmiş durumda. Aşı çok güvenilir bir aşı. Rekombinant DNA aşısı diyoruz buna. İçinde hiçbir şekilde virüsün DNA'sını içermiyor. Virüsün kapsülündeki bir protein içeriyor. Ve bu proteine karşı vücutta antikor oluşturup o virüs vücutla karşılaştığı zaman bu antikor yanıtından dolayı hastalık oluşturmaması sağlanıyor. Aşının temel mekanizması da bu. Dolayısıyla çok güvenilir bir aşı. Yan etkileri yok denecek kadar az ve %95-96'nın üzerinde aşının yapıldığı yerde kızarıklık, ağrı, hafif şişkinlik gibi önemsiz yan etkiler.
Peki gebelere yapılabilir mi? Gebelik
Gebelere
bittikten sonra mı
şöyle,
yapılmalı?
gebelere yapılan aşılar var fakat bizim genel önerimiz, yani genel olarak aşılarda da bu böyle, gebelik sırasında aşılamayı istemiyoruz. Ama
Hatta lohusalık bittikten sonra
evet,
genelde önerilir değil
genelde
mi hocam?
doğumdan sonra öneriyoruz. Fakat yapılan çalışmalar var. Gebe olduğunu bilmeden aşılanmış ve çocuğunu doğurmuş annelerin ve çocukların takibinde bu çocuklarda herhangi bir anormallik veya malformasyon oranlarının artmadığı, annelerde de herhangi bir sorun olmadığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Aşı gebelerde bir sorun yapmıyor ama gebe olduğunu bildiğimiz kişileri aşılamıyoruz. Gebelikten sonra aşılama öneriyoruz.
Sayın hocam, bir soru daha soracağım. Aşıdan sonra yine simir testi yapılmalı mı düzenli olarak?
Şimdi aşılanan kadınlara mutlaka tarama testlerine devam etmelerini belli aralarla öneriyoruz. Neden öneriyoruz? HPV virüsünün az önce de bahsettiğim 200'den fazla tipi var. 200'den fazla HPV virüsüne karşı antijen içeren bir aşı dünyada yok. Şu ana kadar 9 tane HPV virüsüne karşı etkili. Bunların da 7 tanesi onkolojik tip. Dolayısıyla diğer onkolojik tipler rahim ağzı kanseri oluşturmaya devam edebileceği için aşılamadan sonra takip programlarına belli aralarla devam edilmesini, papsimir ve HPV testi alınmasını öneriyoruz.
Sayın hocam, zamanımızın sonuna geliyoruz. Son bir soru daha soracağım size. Türkiye sağlık turizminde önemli bir değere sahip. Rahim kanserlerinin tedavisinde ülkemiz hangi noktada? Yurt dışından en çok hangi ülkelerden hasta profili var?
Şimdi ülkemizdeki tıp eğitimi son derece başarılı. İçinde bulunduğumuz coğrafyada baktığımızda Türkiye gerçekten tıp eğitiminde dünyada çok iyi bir yerde. Son zamanlarda da bu globalizasyonun etkisiyle insanların kolay seyahat edebilmesiyle ülkemize çok sayıda sağlık turizmi için gelen, ülkemizden tedavi almayı isteyen hastalar var. Daha çok çevre ülkelerden ülkemize gelen hastalar var. Bunlar daha çok Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Bulgaristan, Romanya gibi yakın coğrafyalardan geliyor. Fakat bunun haricinde Kanada gibi, Avustralya gibi, İngiltere, Hollanda gibi sağlık sisteminde iyi olduğu düşünülen ülkelerden de gelen yabancı hastalar var. Bunda da tekrar söylüyorum, ülkemizdeki sağlık eğitiminin, tıp eğitiminin iyi olması, doktorlarımızın eğitimlerinin ve becerilerinin dünya çapında ve standartlarında olması geliyor. Jinekolojik kanserler açısından baktığımızda da Türkiye dünyada çok iyi bir yerde. Hem bilimsel yayınlarda hem de yapılan ameliyatların kalitesi dünya standartlarında. Hem kendimize hem de ülkemizdeki birçok kliniğe yurt dışından tedavi olmaya gelen hastalar var gerçekten.
Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Programımızın sonuna geldik. Sayın dinleyiciler, bu hafta Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Polat Dursun'u misafir ettik. Rahim ve rahim ağzı kanserini, korunma yollarını, aşı uygulamalarını konuştuk. Sayın Polat, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.
Yeşim Hanım, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz ve bu konuda farkındalık oluşturduğunuz
Biz
için.
teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayımlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.